gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri birlikteliğimiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Cihan Aydoğan ve spikerimiz ben Nilgün Duruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağımızı hatırlatarak başlayalım Hayatın Sesleri'ne. İlk müziğimizi dinlemeden önce bizlere ulaşabileceğiniz adreslerimizi de hatırlatalım. Çip 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan program boyunca bizlere ulaşabileceksiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Evet, tuşlarla hemen bize ulaşabileceğiniz adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızsa yine Hayatın Sesleri adıyla arayıp bulmanız, bizlere ulaşmanız, programımızla ilgili görüşleriniz, düşünceleriniz, önerileriniz hepsini paylaşmanız mümkün. Evet, şimdi gelin ilk müziğimize kulak verelim.
Günlerdir sensizliğin resmini çiziyorum. Bu bir sevda çıkmazı demek ki özlüyorum. Salkım saçakçı altında kaldık yüreğim. Özlem donuk, umut donuk, sevdalar donuk. Paramparça harabeye döndük yüreğim. Selam buruk, dostluklar buruk. Bir yürek atışı, de ki yel kovan, durulsun denizler, kalsın süt liman. Başımı göğsüne yasladığım an, düşmanım yalnızca tükenen zaman. Bir yürek atışı, de ki yel kovan, durulsun denizler, kalsın süt liman. Başımı göğsüne yasladığım an, düşmanım yalnızca tükenen zaman. De ki denizde mavi, denizlere sevdalı yüreklerimiz hani. Lodos akışlı gülüm, yağmur bakışlı gülüm. Kıpır kıpır yürekli serçe telaşlı gülüm. Salkım saçakçı altında kaldık yüreğim. Özlem donuk, umut donuk, sevdalar donuk. Paramparça harabeye döndük yüreğim. Sevgi buruk, selam buruk, dostluklar buruk. Bir yürek atışı, de ki yel kovan, durulsun denizler, kalsın süt liman. Başımı göğsüne yasladığım an, düşmanım yalnızca tükenen zaman. Bir yürek atışı, de ki yel kovan, durulsun denizler, kalsın süt liman. Başımı göğsüne yasladığım an, düşmanım yalnızca tükenen zaman. Bir yürek atışı, de ki yel kovan, kurulsun denizler, kalsın süt liman. Başımı göğsüne yasladığım an, düşmanım yalnızca tükenen zaman. Gir yürek atışı, de ki el kovan. Kurulsun denizler, kalsın süt liman. Başımı göğsüne yasladığım an, düşmanım yalnızca.
Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz psikolog Sayın Seda Haran bizlerle
Merhaba.
Birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün toplumsal travmadan konuşacağız. Çünkü ülkemizde her gün birbirinden çarpıcı olaylar yaşanıyor. Şehit haberlerinden tutun da doğal
evet.
afetler, toplumsal şiddet, kadına şiddet, cinsel taciz gibi. Tabii yaşanan bu olaylar toplumda travmaya sebep oluyor. Aslında öyle baktığınızda travmalar ülkesi miyiz diye de bir soruyla karşılaşıyoruz galiba, değil mi?
Evet. Aslında bütün dünyada bu böyle ama bizim ülkemizin tabii bazı farklılıkları var. Bu da bazen bu travmaların sayısını arttırıyor. Fakat artık çağdaş yaşam çok zor. Gerçekten birçok şeyle karşılaşabiliyoruz. Birçok şeyle beklenmedik anda yüzleşebiliyoruz. Bunların bize getirdiği duygusal yükler, travmalar.
Hı
hı. Herkes mutlaka bir yakınını kaybetmiştir. Sevdiği birini kaybetmiştir. Yas en sıklıkla karşılaştığımız travma. Tabii ki bunun hangi yaşta karşılaştığımız son derece önemli. Eğer çocuk yaşımızda ya da tam gelişim dönemimizde anne babamız gibi hayatımızda çok önemli kişileri kaybediyorsak, bu belki de bütün hayatımızı etkileyecek kadar bizde olumsuz bir takım psikolojik sorunlara neden olabiliyor.
Hı hı.
O nedenle biz travmaları çok çok önemsiyoruz. Kayıpları çok çok önemsiyoruz. Hayatımızdaki bu zorlu dönemleri çok çok önemsiyoruz ve bu dönemlere biz aslında kriz dönemleri de diyoruz. Travmatik krizler bunlar. Yani bazıları beklenmedik bir anda ortaya çıkıyor, bazıları da tahmin edilebilir zamanlarda olan ama mutlaka karşılaştığımız, engelleyemediğimiz krizler.
Evet. Ne kadar sürdüğü de kişiden kişiye değişiyor herhalde,
değişiyor.
Değil mi? Önlem
Tabii.
alınmazsa travma sonrası
stres bozukluğuna kadar gidiyor. Tabii. Yani kriz dönemleri zaten bir karar verme süreci. Dezorganize olduğumuz bir dönem. Kişinin normal giden bir hayatı varken birdenbire akut olarak ani bir travmatik olayla karşılaşması ve bunun sonucunda gösterdiği duygusal tepkiler.
Hı hı.
Duygusal tepkiler diyorum çünkü herkes aynı olaya aynı tepkide bulunmuyor.
Fiziksel tepkiler de verilebilir.
Tabii.
Davranışsal tepkiler de olabilir.
Tabii.
Değil mi?
Bir yakınını kaybeden kişi yasını çok kısa sürede atlatıyor ama bir diğeri yıllarca atlatamayabiliyor. Bütün hayatı tamamen dezorganize olabiliyor. Ancak bu krizler kısa süreli olmak durumunda çünkü mutlaka hayat sizi bir şekilde zorluyor. Yolunuza devam etmenize, o krizi çözümlemenize, o krizden çıkıp hayatınızı hı hı. daha iyi hale getirmenize de zorluyor. İşte bu kısa süreç içerisinde kişinin yaşadığı duygusal travmalarda son derece önemli.
Evet. Şimdi tabii toplumdaki bireylerin psikolojilerinin bozukluğu bütün bir topluma da yayılabiliyor aslında, değil
çok,
mi?
Çok çok yansıyor. Çok çok etkiliyor.
Hı hı.
Şu anda sosyal medyayla ya da diğer iletişim kanallarıyla pek çok şeyi çok daha kısa sürede haber alıyoruz. Ve tanık olma etkimiz var. Yani kendimiz yaşamıyoruz ama tanık oluyoruz, izliyoruz. Televizyondan izliyoruz ya da medyadan izliyoruz. Ve bu da bizde aynı şekilde travmatik bir etki yaratıyor.
Hı hı, hı.
Tabii travmada olan, travma yaşayan kişi ne oluyor? Hem kimliğini, hem duygulanımını, fizyolojik tepkilerini, hayata bakış açısında birçok değişiklikler yaşıyor. Çünkü eskiden hayatını kontrol edebildiğini düşünürken bir anda yaşadığı büyük bir trafik kazası olabilir, iflas olabilir, işte bir saldırı olabilir. Bir anda her şey kontrolünden çıkıyor. O zaman kişi de artık ben hayatımı kontrol edemiyorum. Hı hı. Hayatım her an bana kötü bir sürprizle
sürpriz yapabilir.
Evet. Gibi bir kontrol algısında zayıflamayla karşılaşıyor. Hı hı. Böyle olunca da hem kendine güveni hem de insanlara güveninde azalma söz konusu oluyor. Dünyayı, kendini, yaşamı güvenli algılayamamak da gerginliğe, anksiyeteye neden oluyor. Hı hı. Bu tür kişilerde daha çok gerginlik ve daha çok depresif belirtiler görüyoruz. Ve posttraumatik stres bozukluğu denilen de daha sonra bu travmanın geçmemesi durumunda tekrar tekrar bu travmatik durumları hatırlama, yaşama ve bununla ilgili çeşitli duygusal tepkiler gösterme ile birlikte bütün hayatımızı etkiler hale geliyor.
Ama bir de bunların kontrol edemediğimiz noktası vardır. O kontrol edemediğimiz noktada neler yapmalıyız acaba, neler yapabiliriz,
evet,
ya da neler yaşar kişiler?
Evet. İlk aşama zaten şok aşaması. Kişi o travmanın getirdiği acıyı, kontrolsüzlüğü ya da çaresizliği bir süre vücudundan, beyninden uzak tutmaya çalışıyor. Çünkü acı o kadar büyük ki onunla baş edemeyeceği için önce kendini koruma amaçlı şok yaşıyor. Daha sonra yavaş yavaş inkarla birlikte kabule geçme aşamasına geçiyoruz. Çünkü inkar etmek biraz bize zaman kazandırıyor. Bu acıyı ya da bu travmayı baş edebilmemiz için, bu travmanın bize yansıttıklarını, getirdiklerini çözebilmemiz için bir süre inkar ediyoruz. Önce şoka uğruyoruz. Bir süre sonra inkar aşamasına geçiyoruz. Ondan sonra da yavaş yavaş artık hayatımızı ona göre kabullenerek, ona göre düzenlemeye ve kabulden sonra da tekrar eskisi gibi ya da eskisinden daha iyi bir hayata doğru yol alıyoruz. Travmalar tabii bizim kendi bireysel gelişmemiz için de çok önemli. Bize gelişme fırsatı yaratıyor. Kişi krizdeyken eğer bu dönemi profesyonel bir yardım alarak olumlu geçirirse krizden daha önceki dönemden daha iyi bir psikolojik yapıya da kavuşabiliyor. Çünkü bu dönemde bizim problem çözme becerilerimiz gelişiyor. Hı hı. Eğer içimize çok kapanmıyorsak, daha kötü bir duruma gelmiyorsak, biz bunları kendimizi geliştirmek için kullanabiliyorsak, o zaman daha güvenli, daha problemlerimizi çözebilen, hayattan ne istediğimizi bilen bir hale geliyoruz.
Peki bireylerin yaşadığı tüm bu olayların, tüm bu yaşanmışlıkların topluma yansıması nasıl oluyor acaba?
Toplum tabii ki bu travmalardan özellikle işte deprem biliyorsunuz, hı hı, biz ülkemizde de yaşadık ya da bu işte terör olayları gibi ya da diğer hani trafik kazaları gibi olaylardan çok çok daha fazla artık duyarlılığımızın artması nedeniyle çok daha fazla etkileniyor. Bir toplumsal bilinç oluşuyor. Toplumu direkt ilgilendiren konularla ilgili travmalar toplumun bütün bireylerinde mutlaka bir etkiye neden oluyor. Bir psikolojik etkiye neden oluyor. Kendimizi daha gergin hissedebiliyoruz. Kendimizi daha duyarlı olduğumuzu görüyoruz. Daha çabuk üzülüyoruz. Haberlerde izlediğimiz bir durum, bir travma ya da okuduğumuz bir şey bizi de aynı şekilde etkileyebilir hale geliyor. O yüzden toplumda da bir bulaşıcı etkisi oluyor travmaların. Ve toplum bunu kendi başına birlikte destek olarak sosyal kaynaklarını ya da sosyal desteklerini devreye sokarak giderebiliyor. Paylaşarak kişi, toplum bireyleri kendini ifade ederek birlikte...
Paylaşmak, ifade etmek, evet, çok önemli. Hatta belki kurtulamıyorsa psikolojik yardım almak da diyebilir miyiz?
Diyebiliriz tabii ki. Önce kendimize ifade edebilmek, çevremizdekilere ifade edebilmek, anlatabilmek, duygularımızı anlatabilmek. Ben bunu yaşıyorum. Ben bundan dolayı çok üzgünüm, çok gerginim diyebilmek. Çünkü biz bunları ifade etmekte biraz güçlük çeken bir toplumuz. Bunları paylaşmak, bu olayların bize etkilerini paylaşmak son derece önemli. Ama bazen sadece sosyal destekler yeterli olmuyor. O zaman profesyonel bir yardım almakta da fayda var. Çünkü travmaların mutlaka hayatımızda atlatılarak hayatımızı devam etmek durumundayız. Hiç travma yaşamayayım da diyemeyiz. Mutlaka evet, bir travma yaşıyoruz. Peki, istesek de istemesek
şimdi,
de.
Şimdi bunun belirtileri nedir? Hangi durumda ciddiye alınmalı? Ne zaman ciddiye alıp da bir psikolojik yardım talebinde bulunabiliriz acaba?
İşte bu travmaların getirdiği olumsuz duygulanım, etkiler bütün hayatımızı etkilemeye başlıyorsa, işlevselliğimizi bozuyorsa.
Çünkü yani, önce şok dediniz, evet, sonra inkar dediniz. O süre ne kadardır? Bir hafta mı? 10 gün mü?
Kişiden kişiye göre değişiyor. Mesela 2 saat de şok olabilir. 3 gün de şok olabilir. 1 gün de olabilir. İnkar ne kadar uzun olursa o travmanın üstesinden gelmek de o kadar zor oluyor. Bir an önce onu kabul etmek ve duruma uyum sağlamak. Çünkü biz hep hayatta kalmaya, yaşamaya odaklı bir organizmayız. O nedenle de hep dengelerimizi korumakla uğraşıyoruz. Beynimiz de aynı, vücudumuz da aynı, sistemimiz de aynı. Hep hayatta kalmak, yaşamak, hayatın gereklerini yerine getirmeye odaklı olduğumuz için bir an önce vücut ve beyin bunu sindirmek, bunu kabullenmek ve tekrar hayatına dönmeye odaklı. O yüzden bu çok çok uzamamalı bu süreç. Ama tabii bunu belirleyen, etkileyen faktörler de var. Bu hayatınızda çok çok önemli bir şey olabilir, çok önemli bir kayıp olabilir, size yönelik bir taciz, tecavüz olabilir veya çok büyük bir maddi kayıp olabilir. Olayların büyüklüğü ya da kaybettiğiniz şeyle olan duygusal bağınızda bunlara etkiliyor tabii ki. Sizin daha önceki problem çözme becerileriniz, kendinlik değeriniz, kendinize güveniniz, sosyal destekleriniz, her şey bunu etkiliyor. Ne zaman başvurmalı? Uykularımız bozulmuşsa, artık hiçbir şey yapamaz hale geliyorsak, yemek yiyemiyorsak, hayatın içinde olamıyorsak, ağlama krizlerimiz oluyorsa, çok karamsar, kötümser olabiliyorsak ya da sürekli korku halindeysek, yani kötü bir şey olacak korkusu, dışarı çıkamıyorsak, bir yere gidemiyorsak, yani işlevselliğimiz bozulmuşsa, hayatımızı sürdürmekte güçlük çekiyorsak, o zaman bunun giderilmesinde mutlaka profesyonel bir yardıma ihtiyaç var demektir.
Evet.
Çünkü travmalarda zamanla travma etkisinin azalmasını bekliyoruz. Yavaş yavaş günlük hayatımızın gereklerini yerine getirmeye başlamayı bekliyoruz. Çünkü ama şimdi yemek yiyemeyiz, uyuyamayız.
Hani programımızın başında her gün birbirinden farklı olaylarla uyanıyoruz, güne başlıyoruz diye. Şimdi biri bitiyor, bir diğeri başlıyor. Nasıl başa çıkabiliriz acaba bunlarla?
Şimdi bunun için tabii önce kendimize çok iyi bakmamız lazım. Yani kendimizi özgür hissetmemiz, yapabildiklerimizi yapabilmemiz, hayata pozitif bir açıyla bakabilmemiz, üretken olmamız, sürekli oturup da hani karamsar, kötümser düşünmememiz, düşünce içeriğimizi daha geniş bir alana yayabilmemiz ve kendimize, topluma inanmamız son derece önemli. Çünkü biz bunu birlik olarak atlatabiliriz travmaları, birbirimizi destekleyerek atlatabiliriz. O gücümüzü arttırarak atlatabiliriz. Hayata bakış açımız çok önemli. Zaten yaşadıklarımız bizi karamsar ve kötümser yapıyor. Ama bu karamsarlık ve kötümserliğin esiri olursak o zaman da tabii ki işimiz çok daha zor. Ne yapacağız? Daha pozitif davranacağız. Daha farklı bakış açılarıyla olaylara bakmaya çalışacağız. Kendimizi daha kötü hissedecek değil, daha iyi hissedecek faaliyetlerde bulunacağız. Desteklerimizi arttıracağız. Hayatın içinde olacağız ve yaşama daha çok bağlı olacağız.
Çünkü bu tür olaylardan kaçmak mümkün değil.
Mümkün değil.
Sabah bir haberle uyanıyoruz. Akşam eve gittiğimizde bir başka acı haber görebiliyoruz, paylaşabiliyoruz ne yazık ki.
Bunları konuşmak, kendi aramızda, arkadaşlarımızla, dostlarımızla konuşmak, onun negatif etkisini azaltan bir şey tabii ki. Hı hı. Paylaşmak, diğer insanların da bunları yaşadığını görmek de önemli. Ama burada karamsar ve kötümserliğe çok kaptırmadan yine savaşmak ve mücadele etmek son derece önemli.
Evet, özellikle de çocuklar bunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak gerekiyor herhalde.
Evet, onların kaldıramayacağı kadar ağır travmaları duymalarına, izlemelerine izin vermemek, olayları, travmatik şeyleri anlayabilecekleri dilde açıklamak ama onların hep hani yanında, anne baba yanında olduklarına ilişkin bilgiler vermek, onların kendilerini güvende hissetmeleri son derece önemli. Her şey yolunda gidiyor, benim hayatım yolunda gidiyor hissini yaşamaları son derece önemli. Orada anne baba bir travmayla karşılaştığında neler yapacağını öğretmesi, bilinçlendirmesi. Çünkü çocuk ilk defa bir şeyle karşılaşınca da çok daha travmatize olabilir. Bazı şeyler konusunda önceden bilgilendirmek, öğretmek ve hazırlamak da bunları konuşabiliyor olmak da son derece önemli.
Evet. Bunlar başa çıkmanın yollarından diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Sayın Esit Ahran, verdiğiniz bilgiler için, bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz psikolog Sayın Seda Haran'dı. Kendisine teşekkür ediyor ve yine müzik diyoruz.
Her sabah güneş doğarken, yeni bir güne başlarken, ne zaman ki güzel bir şey görürüm, sensiz içime sinmiyor. Her sabah güneş doğarken, yeni bir güne başlarken, ne zaman ki güzel bir şey görürüm, sensiz içime sinmiyor. Gözlerim arıyor seni, benim çocuk sevgilimi, bir ateş ki yüreğimi. Ah, ah, alev alev yakıyor. Seni bana vermediler, mutlu olsunlar diyorum. Elbet onlar da severler. Seni bana vermediler, seni bana vermediler, mutlu olsunlar diyorum. Elbet onlar da severler. Bazen bir çiçek açarken, bazen bir çocuk gülerken, ne zaman ki içim taşar sevinçten, sensiz içime sinmiyor. Bazen bir çiçek açarken, bazen bir çocuk gülerken, ne zaman ki içim taşar sevinçten, sensiz içime sinmiyor. Dönüp de baktığım zaman hatıralar ağlaşıyor. Bir yara ki her yanımı. Ah, ah, ince ince sızlatıyor. Seni bana vermediler, mutlu olsunlar.
Türkiye'de 15.32'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi Danimarka'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Ünsal Turan var. Merhaba sevgili Ünsal Turan, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Danimarka'da öne çıkan haberleri alalım istedik sizden. Öncelikle Türkiye'deki terör saldırısının yankıları ile ilgili neler aktaracaksınız? Sanıyorum Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması vardı ve vatandaşların konsolosluk önüne bıraktığı çiçekler.
Evet, tabii Türkiye'deki patlama bütün diğer ülkelerde olduğu gibi Danimarka'da da büyük bir tepkiyle karşılandı ve üzüntüyle karşılandı. Danimarka Dışişleri Bakanı Christian Jensen saldırıyı kınarken Türk hükümeti ve halkına başsağlığı dilediğini ve acılarını paylaştığını söyledi. Vatandaşlarımız da Danimarka'da bulunan bazı vatandaşlarımız da Büyükelçiliğin önüne çiçekler bırakarak Türkiye'deki terörü lanetlediler ve kınadılar. Ve ölenlerin yakınlarıyla acıları, Türk halkıyla acıları paylaştıklarını söylediler.
Evet. Peki işsizlik yardımına sınırlama getirilmesiyle ilgili neler aktaracaksınız? Sanıyorum yarın mecliste bununla ilgili bir oylama yapılacak.
Evet, bu son birkaç gündür Danimarka'da en çok konuşulan konuların başında geliyor işsizlik yardımı. 6.400 kronla 10.000 kron arasında bir sınırlama getirilecek. Yasa yarın büyük ihtimalle meclisten geçecek. Çünkü bütün siyasi partiler hükümetin, azınlık hükümetinin hazırladığı yasayı destekliyorlar. Amaç çalışmayı cazip hale getirmek. Yani Danimarka'da mevcut yasayla çalışmayanlar çalışmaktan daha çok işsizlik yardımı aldıkları için bir sınırlama getirilmek isteniyor. Bu arada tabii en çok olan çocuklu ailelere olacak. Çocuksuz bir ailenin 13 bin krondan aldığı yardım 13 bin krondan 10 bin kronu düşecek. Evli iki çocuklu bir ailenin aldığı yardım da 14 bin krondan yine 10 bin kron civarına düşecek. Yani yaklaşık 1400 ile 3700 Danimarka kronu ayda aileler bir gelir kaybına uğrayacaklar. Tabii bu geçimlerini zorlaştıracak. Yalnız bu arada bugün ilginç bir açıklama Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Maliye Bakanlığı bu yasa meclisten geçse bile yaklaşık 14 bin işsizi etkilemeyeceğini bildirdi. Yani onların ekonomilerinde bir değişiklik olmayacağını ve iş bulacaklarına inanmadıklarını açıkladı Maliye Bakanlığı. Tabii bu arada da 3.900 kişiye kamu kuruluşlarında iş vermeyi planlıyor hükümet. Yaklaşık 500 milyon Danimarka kronu da tasarruf etmeyi planlıyor bu yasayla birlikte.
Evet. Bir de aşırı sağ parti anonslarına gelen tepkilerden söz edelim. Ne tür anonslar yapılıyor ki halk tepki gösteriyor?
Evet, geçtiğimiz seçimlerde Danimarka'da Danimarkalıların partisi diye bir parti kuruldu. Ancak tabii meclise giremedi ve bu parti, Danimarkalıların partisi, bize meclise girmemiz için yardım edin adı altında bir kampanya başlattı ve otobüslere afişler asıldı. Bu afişlerde de senin çocukların gerçek bir Danimarkalı Danimarkasını hak ediyorlar şeklinde bir cümle kullandı parti. Buna büyük tepki var. Bütün Danimarka'daki göçmenlerden, Danimarkalılardan, göçmen dostu Danimarkalılardan tepkiler var. Ve Danimarka'daki mevcut birçok göçmen derneği de bu partiyi mahkemeye vermeyi, yani hakkında, parti hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Tabii ayrımcılık yaparak oylarını arttırmayı, meclise girmeyi planlıyor bu parti. Çünkü mevcut Danimarka Halk Partisi de, bugünkü iktidarı dışarıdan destekleyen Danimarka Halk Partisi de böyle yabancı düşmanı politikalarıyla Danimarka'da ikinci büyük parti durumuna düşmüştü çünkü.
Evet. Sevgili Ünsal Turan, son olarak Brevik davasıyla ilgili düşüncelerinizi de alalım, görüşleri de aktaralım dinleyicilerimize. Çünkü özgürlük haklarının kısıtlandığını belirterek devlete karşı dava açmıştı. Mahkeme başladı. Neler aktaracaksınız bununla ilgili?
Evet, Brevik biliyorsunuz daha önce bahsetmiştik. Bazı kişilerle mektuplaşması yasaklandı, haberleşmesi yasaklandı. Çünkü aşırı sağcı gruplara ve kişilere eylem yapmaları çağrısında bulunmuştu yazdığı mektuplarla. Bunun için de hakları kısıtlanmıştı. Hakları kısıtlanınca da şimdi kendisine işkence edildiği ve insanlık hakları kısıtlandığı gerekçesiyle devlete karşı bir dava açtı ve iki gün önce başlayan dava devam ediyor. Brevik bugünkü duruşmasında da ben Nazi olduğunu açıkça bir dille ilk defa ifade etti. Ben Nazi'yim dedi ve ölünceye kadar da milliyetçi sosyalist çizgimden hiç ayrılmayacağım. Ben Norveç Devleti Partisi sekreteriyim dedi duruşmada. Ayrıca çok ilginç bir gelişmede duruşmada kendisinin evlenmek istediğini, ancak evlenmek istediği bayanın mutlaka Nazi olması gerektiğini söyledi. Tabii bu asrın canisine karşı alınacak tedbirler devam edecek. Çünkü gerek televizyonlarda gerek radyolarda Brevik'in devlete karşı mahkeme açması tartışılıyor. Hatta verilen 20 yıllık cezanın da çok az olduğu, ömür boyu yatması gerektiği tartışılıyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için sevgili Ünsal Turan. İlerleyen günlerde yine gelişmeleri sizden takip etmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Kapılar kilitlendi asla, açılmayabilir, unutma. Belki rüyam bitti, uyanmak senin elinde. İstiyorsan devam etsene, ama vazgeçme, sevmekten vazgeçme, istemekten. Her şey bitti, kapılar kilitlendi asla, açılmayabilir, unutma. Belki rüyam bitti, uyanma senin elinde. İstiyorsan devam etsene. Ama vazgeçme, sevmekten vazgeçme.
Köşemiz başladı. Şefimiz sevgili Özgür Aksu'na bizlerle merhabalar. Hoş geldin sevgili Özgür.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, yine bugün işimiz gücümüz yemek. Ama çok da güzel yemekler paylaşıyoruz.
Yemekler aynı zamanda ki şu dönemler tatlının, çikolatanın en yoğun tüketildiği dönemlerdeyiz motive olabilmek için. İhtiyacımız var ağzımızın tatlı olmasına. O yüzden farklı dünya lezzetlerini burada anlatmaya çalışıyoruz ki ağzımızın tadı bozulmasın. İstediğimizde aslına bakarsak bu. Bugünlerde de çok ihtiyacımız var.
Çok gerçekten.
Bugün empanada yapıyoruz. Bizim puf böreğimize benziyor empanada ama birazcık daha farklı yapılıyor. İçeriği çok çeşitli, çok renkli. Evde yapılabilecek bir şey, çok rahatlıkla yapılabilir. Ve Latin Amerikalıların en çok yaptığı, neredeyse günlük yapıp yedikleri yemeklerden birisi. Hem ana yemek hem ara yemek olarak da kullanılabiliyor.
Evet, çok da lezzetli. Evet, şu anda ben resmini görüyorum. Gerçekten muhteşem görünüyor. Bakalım dinleyicilerimiz de görsünler resmini. Oradan da takip edebilirler. Şimdi senin söylediklerinden takip edemezlerse.
Evet, kaçırırlarsa Hayatın Sesleri Facebook sayfasından takip edebilirler. Aynı zamanda Instagram'da da yine aynı hesapla ulaşabilirler. Önce empanada ile ilgili birkaç bilgi vereyim. İspanya, Orta Amerika, Meksika, Filipinler, başta Şili, Uruguay, Paraguay, Arjantin, Peru, Bolivya, Kolombiya, her yerde yani Latin Amerika'nın tamamında neredeyse geleneksel bir yemek.
Aynı şekilde mi yapılıyor?
Farklı şekilde yapılıyor. İsmini nereden alıyor? Bolivya'da empanada'ya saltena deniyor buna, Bolivya'daki adıyla. Arjantin şehrindeki salta'dan alıyor. Oradan geliyor aslında bakarsak empanada'nın karşılığı. Kökeni orası olarak biliniyor. Yerel bir börek. Meksika'da bunu tatlı olarak da yapıyorlar. Yani ananasla çilekle de yapıyorlar.
Tabii içinde eti olmuyor.
Tabii et olmadan. Ya da tuzlu yapıyorlar. Tavuk etiyle de yapılabiliyor. Peru'da bunu aynı zamanda empanada pollo deniyor. Tavuk etiyle yapıldığında pollo. Pol dedikleri tavuk. Bu karne bizim yapacağımız karne olanı. Peynirle de ıspanaklı da yapılabiliyor. Bizdeki börek şekliyle de yapılabiliyor bu.
Evet.
En çok satanı, en çok bilineni et dolanı. En popüler olanı bu. Hatta birçok bölgede mürekkep balığıyla, ahtapotla, ton balığıyla da yapılıyor. Farklı lezzetler de deneniyor içerisinde. Paprika, biber, domates, soğan, her türlü sebze de kullanılabiliyor içinde. Biz o zaman hemen et dolanını tarif edelim.
Evet.
Nasıl yapıldığını öğrenelim.
Et yerine tavuk koyabilirler.
Tavuk
ton
koyabilirler.
Tabii değiştirebilirler o bölgenin yemeklerinden
tabii ki,
biri olarak.
Birazcık araştırırlarsa aslında internette ya da yemek tarifi kitaplarında da bulabilirler bunları. Bakalım nasıl yapılıyor. Aslında çok zor değil. Bir hamur hazırlayacağız haliyle. Börek için, dışı için, bir de iç harcı için bir iç hazırlayacağız. Sonrasında bu ikisini birleştirip fırınlayacağız. Bu kadar kolay. Hamur için 2,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım su bardağı küp doğranmış tereyağı, 1 yumurta, 1/3 su bardağı buzlu su,
Buzlu su.
Bir yemek kaşığı da sirke kullanıyoruz. Hmm. Buzlu suyu niye kullanıyoruz? Hamuru diri tutması için. Yani gevşek yoksa, bir hamur istemiyoruz.
Evet, yoksa hemen
çünkü dağılıyor. Malzeme birazcık yumuşamaya meyilli bir malzeme. Ama şekil vermemizi zorlaştırdığı için biz bunu buzlu suyla diri tutuyoruz ki fırına girene kadar dursun. Ondan sonra daha rahat işleyebiliyoruz.
Evet.
İç harcı için bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir diş sarımsak, yarım soğan, birkaç dal taze kekik, 500 gram yarım kilo kadar parça kuzu eti, yarım su bardağı haşlanmış bezelye, tuz, karabiber, rendelenmiş kaşar peyniri, krema, 2-3 yemek kaşığı kadar ve bir tane de yumurtaya ihtiyacımız var.
Şimdi ben şu buzlu suya takıldım. 1/3 su bardağı buzlu su dedik ya.
Yani mesela bardağın
yarısı buz, yarısı su mu olacak?
Yo, suyu şöyle koyalım. 1/3'üne su koyalım. Üzerine buz koyalım.
Heh, tamam.
Öyle koyarsak o zaman yeterli oluyor.
Yeterli olacak. Tamam.
Yoksa öbür türlü hiç su kalmaz. Çünkü dibini doldurur.
Evet.
Birkaç damla kalır üzerinde. Evet. Unu ve tuzu hamur yoğurma kabına koyacağız. Harmanlamaya başlayacağız.
Tamam.
Sonra üzerine tereyağını ekleyeceğiz. Ekmek kırıntısı görüntüsü alıncaya kadar böyle topak topak bulgur bulgur olana kadar parmak uçlarımıza karıştırmaya devam edeceğiz. Tam toplanmayacak. Bir kasede buzlu su, yumurta ve sirkeyi karıştırıp unu ekleyeceğiz ve yoğurmaya devam edeceğiz. Daha sonra normalde de yaptığımız gibi streç filme saracağız. Ve yaklaşık 1 saat kadar dinlendireceğiz. Mayalanmasını sağlayacağız. Mayalandıktan sonra buzdolabına koyacağız. Soğuğa koymamız gerekiyor. Dinlenmesi lazım. Daha sonra tereyağı ve zeytinyağını tavada ısıtıp küp doğranmış soğan ve sarımsağı koyup üzerine soteleyeceğiz. Ama yakmadan. Yani çünkü tekrar fırına girecek ya.
Evet.
Tamamen böyle yumuşamasını istemiyoruz. Biraz diri kalsın istiyoruz. Et, bezelye, kıyılmış kekik, tuz, karabiber ekleyeceğiz ve üzerine sotelemeye devam edeceğiz. Birazcık yani 1-2 dakika daha çevireceğiz. Sonrasında ocaktan almaya yakın krema hep bu durumlarda en son konulur ki pişmemesi gerekir. Piştiği zaman bir anlamı olmaz. En son ocaktan alırken kremayı döküyoruz ve ocaktan alıyoruz.
Evet.
Daha sonra hele hele tavayı bir mermerin üzerine ya da bir taşın üzerine koyarsak daha çabuk soğumasını sağlarız. Annelerimiz hep balkona pencerenin önüne koyarlardı. Çabuk soğusun diye tencereleri ya da tavaları. Öyle bir şey de yapabiliriz. Hamuru unladığımız bir zeminde yapışmaması için merdaneyle açmaya başlıyoruz. 10 santimetre çapında yuvarlaklar oluşturuyoruz. Bunu kalıpla da yapabiliriz. Hazır kalıplar var, yuvarlak çerçeveler. Onlarla da yapabiliriz. Sonra o yuvarlakların içerisine harcımızı paylaştırıyoruz. Ve daha sonra kapatıyoruz. Yarım ay şeklinde.
Yani bizim poğaçalarımız gibi. Evde yaptığımız poğaçalar.
Gibi, evet, aynen öyle. Sonra harcın üzerine kapatmadan önce rendelenmiş kaşar peynirini serpiştiriyoruz. Kenarlarına yumurta ve su. Hatta yumurta akı diyebilirim.
İyice kapanıp,
yapışması için bir tutkal görevi görmesi için kenarlarına yumurta beyazı ve suyla karıştırılmış bir karışım sürersek açılmamış da olur. Orijinalinde bunun açılmaması için kenarlarına saç örgüsü yapılır. Bunu da şu hareketle nasıl anlatayım? Baş parmak, işaret parmağını birbirinin üzerine böyle devire devire sanki bir merdiven yapıyormuş gibi katlayarak yapıştırırlar. Açılmaması için yumurta sürmezler.
Evet.
O da aslına bakarsak sanki zımbalanıyormuş gibi tutmasını sağlar.
Evet. Normalde biz kendi poğaçalarımızdan yaparken onların da böyle açılma şeyi vardır. Örneğin ben ne kadar bastırırsam bastırayım benimkiler açılmaya meyillidirler.
Çatal da aynı şeyi görür mesela.
Evet. Onun için o
bağlantı yerleri.
Evet, o çok önemli. Demek ki onlarda da kullanabiliriz o.
Tabii her türlü hamurda satıyoruz. Kullanabiliriz. İtalyan makarnalarında özellikle tagliatelle yaparken de aynı şekilde uçları birleşmediği zaman tortellini de uçları birleştiriliyor. Bir mantı gibi yapılıyor çünkü. Oralarda yine biz yumurta beyazı süreriz yapıştırması için.
Evet.
Birçok hamurda etkilidir.
Evet.
Bu bir yapıştırıcı olarak kullanılabilir. Bir püf nokta daha öğrendik.
Evet.
Sonra üzerine yumurta ve su karışımından renkli olabilmesi için, biraz daha sarı gözükmesi için yumurta ve su karışımından istersek salça bile sürebiliriz. Yani öyle bir şeyimiz varsa, keyfimiz varsa, seviyorsak, kırmızı
İlla
salçalı,
kırmızı olacak
kıpkırmızı diyorsan, olması, salçalı su da sürebiliriz mesela.
Peki yoğurt?
Yoğurt da aynı görevi yapıyor. Yoğurt ama yumurtaya göre daha çabuk yanan bir şey. O yüzden daha böyle kararma riski var.
Peki şimdi yumurtanın sarısını suyla mı karıştıracağız yine?
Evet. Yani seyrelteceğiz ki çok yoğun olmasın üzeri.
Tamam.
Bir kasede çırpabiliriz hemen sadece sarısını. üzerine sürebiliriz fırçayla.
Evet.
Sonra 190 derece fırında 20-25 dakika önceden ısıttığımız bir fırında pişiriyoruz. Yine göz temasını kaybetmeden. Üzerisi kızarmaya yakın, pembeleştikten sonra zaten içindeki harç pişmiş olduğu için çok az pişmesi yeterli. Sonrasında çok rahatlıkla hemen çıkartıp az bir şey ılıttıktan sonra çok sıcak zor olabilir yemesi. Çünkü içi çok sıcak olacaktır. Ortadan ikiye çaprazlama keserek böyle yan yana bir tabağa koyup etrafına biraz garnitür koyarak servis ederlerse çok da güzel olacaktır.
Evet, çok da güzel görünüyor gerçekten.
Facebook sayfamızda var, resmini görebilirler merak ediyorlarsa, ki internette de empanada de carne derlerse bulurlar.
İçli köfte harcına benziyor sanki.
Etli,
içi, değil
etli
mi?
Olduğu için o hissi yaratıyor.
Çok güzel.
Çok da lezzetlidir, çok da güzeldir. Denesinler mutlaka.
Mutlaka. Bütün paylaştığımız tarifler gerçekten hepsi birbirinden güzel, birbirinden lezzetli.
Bu aralar çok popüler Latin Amerika yemekleri. Bütün dünyada da. Yükselen
o zaman biz de buradan
var.
Paylaşmaya devam ediyoruz.
Devam edelim. Mesela haftaya da chimichanga yapalım.
Chimichanga nedir?
Chimichanga bir tatlı aslında. Yine Meksikalıların çok sevdiği tatlılardan birisi.
Nasıl bir tatlı? Sütlü mü yoksa?
Yok değil. Yine tortilla ekmeğiyle yapılıyor. Aslında baktığımızda çok değişik gözüküyor. Tatlı demiyorsunuz önce. Ama sonrasında yendikten sonra muhteşem bir tatlı oluyor. Tabii tekniklerini anlatacağım haftaya.
Tamam, o zaman
elma ile yapıyoruz. Biz elma ile yapalım. Yani apple chimichanga yapalım.
Böyle farklı meyvelerle yapılan
yapılabiliyor,
da
yapılabiliyor.
Var
ama zaman. En popülerlerinden birisidir elmalı.
Evet. O zaman haftaya
buluşalım.
Buluşalım. Peki. Dinleyicilerimizi bekliyoruz yine Hayatın Sesleri programında. İşimiz gücümüz yemek köşemizde. Yepyeni bir tarifle birlikte olacağız. Bugün için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun.
Çok teşekkürler. Yine çok güzel bir tarifle dinleyicilerimizle olduk. Ve sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük de bu kadar diyoruz Hayatın Sesleri'nden sizlere veda ederken. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında Cihan Aydoğan vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle 15 haberleri sonrasında başkentte yine sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Ben buraya, suya dayanıklı cam.